Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarından sizlere sesleniyoruz. Radyo yayınlarımızı ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Bu haftaki konumuz son dönemin en önemli gelişmelerinden biri. Pentagon belgeleri sızıntısı. Bu olay tabii ki de son dönemin en önemli olayı. Ortaya çıkan bu belgeler Amerika'nın askeri operasyonları ve istihbarat faaliyetleri hakkında çok ciddi düzeyde hassas bilgiler içeriyor ve sızıntının boyutları hala tam olarak bilinmiyor. Bu sızıntının patlamasının ardından Amerika Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve olayın detayları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Tabii belgelerin sızdırılmasının nedeni ya da kim tarafından yapıldığı veya belgelerin devamının gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Bugünkü programımızda bu son sızıntının detaylarını ve olası sonuçlarını konuşacağız. Hemen bir şarkıyla başlayalım. Benim jenerasyonumun iyi hatırlayacağı bir grup ve bir şarkı dinleyeceğiz. Green Day'den American Idiot'ı dinliyoruz. Bu şarkı hareketli bir şarkı ama özünde bir hayal kırıklığını yansıtıyor. Medya manipülasyonu, Irak Savaşı başta olmak üzere Amerika'nın savaş politikaları, Amerikan toplumundaki tüketim kültürü eleştirileri, Amerika'nın politikalarına karşı özetle duyulan güvensizliği ve rahatsızlığı yansıtan bir şarkı. American Idiot diyoruz, kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. America. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. Pentagon sızıntılarını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bu sızıntılar ortaya çıktığında Batı medyası buna çok büyük ilgi gösterdi. Bunu haberleştirip yayınlayan kuruluşlar arasında The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Cezire English, CNN, BBC ve Reuters gibi uluslararası düzeyde yayın yapan Batı merkezli haber kuruluşları yer alıyor. Tabii bu belgeler çeşitli sosyal mecralarında da esas olarak paylaşıldı ama ilk olarak bir Minecraft Discord sunucusunda yayıldı. Minecraft Earth Map, Minecraft Dünya Haritası isimli bir sunucuda paylaşılıyor. Bu paylaşılan belgelerden onu 4 Mart tarihinde paylaşılmıştı. Şifreli bir Discord sunucusu olduğu tespit edildi. Bu paylaşılan belgeler yaklaşık bir ay sonra internette dolaşıma girdi. Buna göre yapılan araştırmalar sonucunda sürecin ortaya çıkması şu şekilde işliyor. Minecraft Discord sunucusunda Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar ve genel konularla ilgili bir tartışma devam ediyor. Bu tartışma sırasında da Discord kullanıcılarından biri "Al sızan belgelere bak" diye Ukrayna ile ilgili 10 adet belge gönderiyor ve gönderdiği belgelerin üzerinde "çok gizli" ibaresi bulunuyor. Ortaya çıkan bu belgeler arasında Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli bilgiler, istihbarat toplama faaliyetleri ve bunlarla ilgili detaylar, diğer ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları ve buna benzer pek çok konu yer alıyor. Bunun yanı sıra sızan belgelerin içerdiği bilgilerin ne kadarının doğru olduğu da hala tartışmalar devam ediyor. Bu sızıntının tabii ki de uzun vadede Amerika'nın ulusal güvenliği ve dış politikası üzerinde nasıl bir etki yaratacağı da henüz tam olarak bilinmiyor. Şimdilik söylenen bu sızıntıların WikiLeaks'in sızıntıları ve Snowden'ın ortaya çıkardığı bilgilerle eş düzeyde ciddiyette bir sızıntı olduğu kaydediliyor. Peki ne var bu belgelerde? Bana göre bu belgelerde en dikkat çekici kısım Ukrayna krizine dair olan bilgilerdi. Rusya ve Ukrayna'ya ait askeri taburların konumları, güçlerin tahmini kayıpları, silah tedarik programları, asker sayıları, mühimmat maliyetleri gibi çok sayıda bilgi yer alıyor bu belgelerin içinde. Bu belgeler aynı zamanda Amerika'nın kendi müttefiklerini bile gözlemlediğini, izlediğini ortaya çıkardı. Tabii bu arada Türkiye'yi de ilgilendiren bir bilgi var. Rusya'nın Türkiye'den silah almaya çalıştığı iddia edilmiş. Rusya'dan kasıt burada Rus güçleri saflarında Ukrayna'da savaşan Wagner Özel Savaş Şirketi. İddiaya göre Türkiye'den silah satın almaya çalışmış bu yapılanma. Pentagon tabii bazı belgelerin üzerinde oynanma olduğunu iddia etti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mesela belgelerden biri Şubat ayına ait gizli ibaresi bulunuyor. Bu belgede Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların miktarları ve teslimat tarihleri açık bir şekilde listelenmiş. Dikkat çeken bir diğer belge de şu, 1 Mart 2023 tarihli ve çok gizli ibaresi var üzerinde. Bu belgede Rusya ve Ukrayna'ya ait askeri birliklerin konumları, boyutları, az önce söylediğimiz gibi tahmini kayıpları gösteriliyor. Ama Ukrayna'nın kayıp sayıları resmi açıklamalarla örtüşmüyor. Belgelere göre Ukrayna'nın asker kayıplarının 61 bin ila 71 bin 500 arasında olduğu belirtiliyor. Ama Amerikan yetkilileri bu verilerin de manipüle edildiğini ve gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor. Yani şu an için aslında çok büyük bir sızıntı var ortada. Aslında büyük de bir siyasi skandala da yol açacak gibi görünüyor. Ama şu an için Amerika bu belgelerin üzerinde oynandığını iddia ediyor. Bu belgelerin bahsettiğimiz Discord sunucusuna nasıl geldiği, hangi yolla geldiği, gerçekten de üzerinde oynanıp oynanmadığı ise henüz belli değil. Şu an için aslında bir gri alanda söz konusu bu belgelere baktığımızda. Mesela yine sızan belgelerden gidecek olursak, Amerika'nın Savunma İstihbarat Kurumu var, DIA. Bu kurum, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarda meydana gelebilecek 3 senaryoyu ele alıyor. 3 adet farklı simülasyon yapıyorlar aslında. The New York Times aktarıyor bunu. DIA'nın ele aldığı söz konusu senaryolar, Rusya lideri Putin'in, Ukrayna lideri Zelenski'nin olası ölümleri, Rus güçlerinin üst düzey isimlerinin görevden alınması, Ukrayna'nın Kremlin'i vurma ihtimalleri üzerinden büyük ihtimalleri değerlendiriyor. Yani bu senaryoların hangisi olursa neye yol açar, müzakereleri nasıl etkiler, bölgedeki çatışmaların süresini, devamını mı sağlar yoksa bitmesine mi yol açar gibi değerlendirmelerde bulunuyorlar. Tabii az önce söylediğim gibi Ukrayna'nın Kremlin'e bir saldırısının sonucu da aslında beklendiği gibi şunu söylüyorlar, bu durumun bölgedeki çatışmaları tırmandırabileceği, Rusya'yı topyekün savaş ilanına götürebileceği ve taktik nükleer silah kullanımı ihtimalini masaya getirebileceğini kaydediyor bu sızan belgeler. Bir diğer olasılık olarak da Putin'in müzakere masasına gelmesi kaydedilmiş. Şimdi aslında buraya bir not düşelim, buraya birazdan geleceğiz. Bu arada bu New York Times'ın aktardığı bir iddiaydı. BBC'nin aktardığı bir sızıntıda da şu belirtiliyor. Amerikan istihbaratı şunu tespit etmiş. Ukrayna'da İngiltere, Letonya, Hollanda, Amerika ve Fransa'ya ait özel kuvvetlerin faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardığını aktarıyor. BBC'nin haberine göre bu belge de tabii ki de Amerikan istihbaratının çok gizli şerhinin yer aldığı bir belge. 23 Mart tarihli. İngiltere'nin 50, Letonya'nın 17, Fransa'nın 15, Amerika'nın 14, Hollanda'nın ise bir özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor Ukrayna'ya. Aynı belgeyi The Guardian'da incelemiş ve yayınlamış. Guardian'ın haberinde ise sayısı belirtilen bu kişilerin NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesinden insanların olabileceği de iddia edilmiş. Tabii bu belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yerler, tam olarak ne yaptıkları gibi bilgiler gizli, karanlıkta bırakılmış. İngiltere Savunma Bakanlığı bu haberlerle ilgili, bu iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti. Aynı şekilde burada adı geçen diğer ülkelerin ilgili makamları da söz konusu iddialara ilişkin henüz herhangi bir yorum yapmadı. Yani bunlar ya doğru ya da daha sonra yalanlamak üzere bir çalışma içerisindeler demek anlamına geliyor. Bu sızıntı patladıktan sonra Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaşılan raporlardan haberdar olduğunu ve konuyu gözden geçirdiğini açıkladı. Bloomberg şöyle ilginç bir yorum yapmış. Diyor ki bu sızıntı Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği desteği zora sokabilir. Bu belgeler çünkü Amerika'nın Ukrayna'da devam eden çatışmalarla ilgili değerlendirmelerinden, diplomatik olarak aslında müttefikleri hakkında toplanan istihbarata kadar birçok konuyu kapsıyor. Yani aslında Bloomberg daha böyle kibarca ya da bir basın diliyle şunu demeye getirmiş. Amerika aslında kendi dostları dahil herkesi izliyor. Ukrayna'da devam eden çatışmalara ilişkin de işte böyle böyle senaryoları var ve bu da desteği azaltabilir. Çünkü büyük bir skandal demek bu belgelerin tamamının doğru olduğu kabul edilirse. Tabii bu belgelerin güvenilirliği hakkında hala soru işaretleri var. Çünkü Amerikan tarafı diyor ki Rusya'nın kayıpları azaltıldı, Ukrayna'nın kayıpları artırıldı ve çeşitli benzer konularda belgelerin üzerinde oynanmış. Yani belgelerin doğruluğu kabul ediliyor ama belgede yer alan verilerle oynandığını iddia ediyor. Amerika'nın bu iddiasının muhatabı da tabii ki de Rusya. Yani açıkça söylemeseler de bu belgeyi ele geçirenler veya bu belgeler yayıldıktan sonra bunları yayanlar Rusya'nın lehine gösterecek şekilde senaryoyu manipüle etmiş demeye getiriyorlar. Az önce Amerika'nın diğer müttefiklerini de izlediğini söylemiştik. Bunları da anlatalım. Bunlar arasında Güney Kore, İsrail ve Ukrayna öne çıkıyor. Ve yine az önce söylediğimiz gibi NATO birliklerinin Ukrayna'da konuşlandığı aslında en çok sansasyonel bilgi bana göre. Çünkü konu zaten NATO'nun genişlemesi olduğu için ve aynı zamanda kolektif batı Ukrayna'ya olan desteğini doğru, yani silah yardımı ve para yardımları dışında doğrudan askeri varlık göstermeyerek devam ettirdiği için NATO varlığı ya da özel kuvvet askerlerinin orada operasyonlara katılıyor olması veya herhangi bir faaliyet içinde olmaları, özetle sahada olmaları demek aslında skandalın boyutunu daha da artıran bir olgu. Çünkü belgelere göre 97 tane NATO özel harekat birliği ayrıca şu anda Ukrayna'da konuşlanmış durumda. Bu arada kafanız karışmasın sevgili dinleyiciler. Amerikan askeri çok sayıda var Ukrayna'da. Bunlar özel birlikler içerisindeler. Hatta uluslararası lejyon deniyor bunlara. Çok sayıda İngilizce konuşan veya Fransızca, İtalyanca, Almanca vesaire yabancı asker görüyoruz Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan. Ama bunlar resmen askerler değil. Yani en azından bugüne kadar yakalananlar veya kimliği ortaya çıkan yabancı askerlerin hiçbirini görevine devam eden aktif, yani Batı ülkesine mensup askeri değildi gördüğümüz kadarıyla. Ama bu 97 adet NATO özel harekat birliği meselesi gerçekse NATO'nun doğrudan bölgede sahada sıcak çatışmaların içinde olduğu anlamına geliyor. Tabi belgelerde şu da var. Amerika Ukrayna ordusunu beklenen karşı saldırı için eğittiği söyleniyor. Bu zaten aslında bildiğimiz bir gerçek olarak Ukrayna ordusu Avrupa'daki NATO birlikleriyle koordineli olarak çalışıyor vesaire. Bunlar zaten meselenin bilinen, hatta açıkça da söylenen kısımları. Şöyle bir veri var ama ortaya çıkan belgelere göre Ukrayna'ya yardım için eğitilen birliklerin 1/4'ünün eğitimi tamamlanmış ve Ukrayna'nın bu beklenen bahar saldırısı için 12 adet güvenilir Tugay'ın oluşturulduğu ortaya çıkıyor bu belgelere göre. Bu Tugayların 3'ü Ukrayna'da, diğer 9'u da Amerika ve NATO tarafından eğitilip donatılmış. Buradan tabii beklenen bahar karşı saldırısına değinelim. Hemen özetleyelim. Ukrayna güçlerinin Donbas bölgesindeki Rus güçlerine karşı, hatta Ukraynalı yetkililer bu karşı saldırının Kırım'da biteceğini iddia edecek kadar ileri gidiyorlar. Bir karşı saldırı bekleniyor özetle. Ukrayna yanlısı sosyal medya mecralarında, Telegram kanallarında veya Ukraynalı yetkililerin açıklamalarında da bu karşı saldırının hazırlanmakta olduğunu biz gördük bunların açık ifadeleriyle. Bu belgelerde de Ukrayna'nın karşı saldırısına ilişkin de çeşitli belgeler sızdırılmış. Burada kritik olan şu: Ukrayna gerçekten kapsamlı bir saldırı hazırlığı içerisindeyse ve bu belgelerde yer alan bu karşı saldırıya ilişkin veriler gerçekse, Ukrayna güçleri bu karşı saldırı planlarını değiştirmek zorunda kalacak. Yapılan yorum bu. Tabi sahada iki kuvvet de istihbarat alanında birbirinin ne yaptığını takip ediyordur. Bana kalırsa Rus güçlerinin de Ukrayna'nın planladığı, gerçekleştirileceğini iddia ettiği karşı saldırının detaylarını zaten muhtemelen biliyordu aşağı yukarı. Ama Batı'da deniyor ki bu belgeler doğruysa Ukrayna bu saldırısının detaylarını ya da planlarını değiştirmek zorunda. Belgelere göre Ukrayna'nın karşı saldırı için en uygun zaman Mayıs ayı olduğu belirtiliyor. Yani aslında bir aydan kısa bir süre kaldı Ukrayna'nın karşı saldırısı için. Bu belgeler gerçekse. Ve bu ay sonuna kadar, yani Nisan sonuna kadar Ukrayna'nın talep ettiği silah, teçhizat, mühimmatların ulaşmasının beklendiği ortaya çıkarıldı bu belgelerle. Ve aynı şekilde Ukrayna ordusundaki birliklerin eğitimleri de bu ay içinde sona ereceği söyleniyor. Bu belgeler önce Discord'da ortaya çıktı, Minecraft sunucusunda. Daha sonra Twitter, Telegram, YouTube ve daha benzer neredeyse sosyal mecraların tümünde bu belgeler paylaşıldı. New York Times'ın bir iddiası da şu ki belgelerin bir kısmı Pentagon'un briefing raporlarından elde edilmiş. Bu yüzden belgelerin sızdırılmasının sebebinin Pentagon'dan bir kişinin olabileceği düşünüyor. Yani kaynağının. Amerika şu an hala belgelerin gerçekliğini resmen doğrulamadı. Ama CNN Amerika Adalet Bakanlığı'nın bir resmi soruşturma açtığı bilgisini aktardı. Daha sonra bu yönde zaten açıklamalar da yapıldı. Yani ortada bir belge sızıntısı olduğu gerçek. Detayları konusunda soru işaretleri var. Ve bu belgelerin en önemli kısmını Ukrayna'nın yapacağını iddia ettiği karşı saldırıya dair detaylar oluşturuyor. Şu an için bu belgelerden en çok öne çıkan skandal boyutuyla ya da önemli bilgi boyutuyla öne çıkan noktalar bu. Ve tabii ki de Ukrayna'da NATO'ya ait veya Batı ülkelerine ait özel kuvvet mensuplarının aktif sahada faaliyet gösteriyor oluşu. Tabi bu belgeler yayınlandıktan sonra hemen silinmesine ilişkin tartışmalar da çıktı. Twitter'dan silinsin mesela bu belgeler vesaire. Elon Musk bunlarla dalga geçti. Şunu söylüyor. Tabii diyor, internetten bir şeyleri tamamen silebilirsin. Bu çok iyi bir yöntem, çok iyi çalışır. Ve saklamaya çalıştığın şeye hiç dikkat çekmez dedi. Yani bunu silmeye çalışıyorsanız bu daha çok dikkat çekecek demeye getiriyor ki haklı. Discord da bu arada konuyla ilgili Amerikan yetkilileriyle işbirliği yaptığını doğruladı. Ukrayna cephesinden de çeşitli tepkiler var bu sızan belgelere ilişkin. Ukrayna lideri Zelenski'nin danışmanı Podolyak bu belgelerin Rus dezenformasyonu olduğunu iddia etti. Şaşırtmayan bir açıklama. Ve Zelenski'ye yakın bir kaynak da CNN'e yaptığı açıklamada Ukrayna'nın söz konusu sızıntıların ardından bazı askeri planlarını değiştirdiğini açıkladı. Yani belgeler gerçek, içerikleriyle ilgili tartışmalar var dedik ama az önce de dediğimiz gibi Amerika bu belgelerin varlığını hala resmen aslında doğrulamış değil, sorguluyoruz diyorlar özetle bu olayı. Ama belgelerin gerçek olduğu da kabul ediliyor. Yani gerçek olduğunun kabul edilmesiyle resmen bunun açıklanması arasında da aslında olgular açısından çok bir fark olmasa da diplomatik dil veya resmi adımlar açısından tabii ki de fark var. Washington Post zaten Pentagon'un sızıntıyı kabul ettiğini aktardı. Ve sızıntının iddiaya göre Amerikalı bir istihbarat subayı tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı. Bu da aslında olası bir şey çünkü hatırlarsınız Edward Snowden da Amerika'nın dünyayı nasıl gözetlediğini ifşa ettiği dönemde bu bilgileri bir Amerikan yetkilisi olarak, bir Amerikan istihbarat çalışanı, Ulusal Güvenlik Kurumu çalışanı olarak elde etmişti zaten. Dolayısıyla tabii ki de Amerika içinden birini yayınlaması muhtemel. Yani böyle bu çapta bir belgeler, bilgiler bütününün dışarıdan yapılan bir istihbarat çalışmasıyla elde edilemeyeceği çok ortada. Bu yüzden zaten bunun ismine sızıntı deniyor. Bu arada Amerikalılar Zelenski'yi de izlemiş ve Ukrayna'nın mühimmat sıkıntısı yaşayacağını öngörmüşler belgelerde. Yani bu da aslında şaşırtıcı bir bilgi değil ama Zelenski'nin de izlenmesi, hatta Ukrayna ordusunun askeri varlığının izlenmesi, yani neyin nereye harcandığı ve elde kalan güçler bakımından önemli. Hatta yine bir başka bir belgede Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemlerinin böyle giderse 2 Mayıs'a kadar tükenme noktasına geleceği belirtilmiş. Ayrıntılı olarak aktarılmış bu. Bu bilgi, Mayıs'a kadar tükenme noktasına geleceği yönündeki bilgi, Ukrayna'nın Mayıs ayında karşı saldırı için hazırlık yapabileceği anlamına geliyor aynı anda. Yani bu iki bilgi aslında üst üste binmiş durumda. Çin'i ilgilendiren de bilgiler var. Yine bir istihbarat raporu. Çin'in Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarını NATO'yu saldırgan göstermek için bir fırsat olarak kullanabileceğini ve daha da önemlisi Rusya'ya yönelik yardımını artırabileceğini ifade ediyor. Yani şunu diyorlar Türkçesi, Ukrayna karşı saldırı başlarsa bunun zaten Ukrayna'yı güçlendiren, silahlandıran, para veren biziz. Bölgede de güçlerimiz var. Bu NATO saldırganlığı arttı şeklinde tırnak içinde diyorlar. Tabii kullanılır. Aslında bu kullanılacak bir şey yok ortada. Gerçekten de NATO saldırganlığı artmış durumda. Güney Kore ile ilgili önemli bir bilgi var. Güney Kore'deki Amerikan baskısını aslında bize anlatıyor. Çünkü Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin bazı çekinceleri vardı. Bu konuda geri duruyor Güney Koreli yetkililer. Belgelerde şunlar var. Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol. Umarım ismi doğru telaffuz etmişimdir. Bu Yoon iki danışmanı arasında konuşmalar yapıyor, danışmanlarıyla konuşuyor ve bu konuşmalarda Ukrayna'ya mühimmat satışı hakkında endişelerini dile getiriyor. Bu belgeler ortaya çıkıyor. Çünkü geçen yılda Güney Kore stok sıkıntısı yaşayan Amerika'ya top mermisi satmıştı ama bir şerh düşmüştü. Bu mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesini istemiyoruz demişlerdi. Yani bu devlet başkanının, bu diğer isimler de şu, Yi Mun-hui danışmanları dediğimiz ve biri danışmanı, diğeri de ulusal güvenlik danışmanı. Kim Sung-han, yani bir dışişleri danışmanı, iki ulusal güvenlik danışmanına yaptığı görüşmede bu endişeyi zaten dile getirdikleri ortaya çıkarılmış. Tekrar edelim, nasıl ortaya çıkarılmış? Amerika'nın müttefiği olan Güney Kore'yi dinlemesiyle, izlemesiyle, bilgi toplamasıyla ortaya çıkarılmış. Hatta ortaya çıkarılan belgelere göre Güney Koreli yetkililer tartışıyorlar. İşte devlet başkanı bu konuda derin endişelerini ifade ediyor. Danışman da Amerika'nın diyor ki zaten Amerika'nın nihai hedefi mühimmatların Ukrayna'ya ulaştırılması. Bu yüzden biz bu mühimmatı Amerika yerine Polonya'ya satalım diyor. Ayrıca yine danışmanlar hükümetin Ukrayna'ya silah satışı politikasında değişikliğe giderlerse bunun Amerika'nın baskısı altında yapılmış gibi görüneceğini belirtiyorlar. Yani hani Ukrayna'ya da şey yapmayalım, bu Amerikan baskısı olarak görünür, onların baskısı altında hareket ediyoruz gibi görünür diye bir endişe dile getiriyorlar. Bu arada Amerika zaten Güney Kore'ye, Ukrayna'ya silah satma konusunda ısrarcı bir tutum içerisinde bir süredir. Ama Güney Kore'nin savaş durumundaki ülkelere silah satmama gibi bir politikası var. Tabii ki de Güney Kore sadece bu politikasından ileri gelmiyor bu kararı. Bu satışın Rusya ile olan ilişkilerine de zarar vereceği yönünde bir endişe taşıyorlar ki haklılar da. Bir Mısır iddiası da var. Washington Post'un belgelerden aktardığını iddia ettiği. Buna göre Mısır lideri Sisi Şubat ayında Rusya'ya göndermek üzere 40 bin roket üretimi emri vermiş. Ama bunu Batı ile sorun yaşamayalım diye gizli tutulması talimatını vermiş. Mısır bu iddiaları reddetti. Mısır reddederken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve bu iddiaların yalan olabileceğini söyleyen bir cümle kurdu. Dedi ki Mısır'ın Rusya'ya silah saldığına dair hiçbir belirti görmedik. Bu belgelerde İsrail ile ilgili de önemli bazı sızıntılar var. Şimdi İsrail'deki çatışmalar aslında yine biz gerçeğin yörüngesinde işledik. İsrail'deki çatışmanın ne demiştik özetle? Aynı zamanda İsrail içi bir çatışma olduğunu, yani siyasi güçler arasında bir çatışma olduğu değerlendirmesini yapmıştık. Böyle bir analizde bulunmuştuk. Bununla örtüşen aslında bir iddia var. Belgelere göre Mossad, Netanyahu'nun bu yargı reformu üzerine protestoları teşvik etmiş. Tabii İsrail Başbakanlık Ofisi de bu iddiaları yalanladı. Yalan ve temelsiz olarak nitelendirdi. Şöyle bir belge de var. Başlığı şu: İsrail, Ukrayna'ya ölümcül yardım sağlama yolları gibi. Bu belgede İsrail'in Rusya ile ilişkilerinde Amerika'nın baskısı altında muhtemelen ölümcül yardım, yani güçlü silahlardan bahsediyoruz, sağlama düşüncesine kapılabileceği söyleniyor. Belgelerde son dönemde gündeme gelen önemli bir başka konuyla ilgili de veriler var. Biliyorsunuz bir süredir Ukrayna'ya savaş uçağı sağlama yönünde tartışmalar devam ediyor. Bununla ilgili bir veri ve Amerika'nın bu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya savaş uçağı verme konusunda nasıl bir değerlendirmede bulunduğunu ortaya çıkarıyor bu rapor. Bu rapora göre Bulgaristan 23 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş jeti bağışlamaya istekli olduğunu söylemiş. Ama Amerikalılar diyor ki bu bir meydan okuma olur diyorlar. Belgede Bulgaristan'ın bu isteğinin Amerikan yapımı F-16'ların Ukrayna'ya tesliminden en az bir yıl sonra gerçekleşmesi gerektiği aktarılmış. Yani önce biz verelim, siz yaparsanız, yani Bulgaristan bunu yaparsa doğrudan bir meydan okuma olarak algılanabilir. Önce biz verelim, bir yıl sonra Bulgaristan versin gibi bir görüşleri var. Bu bir yıl sonra versin de benim aslında dikkatimi çekti ve ilginç buldum. Demek ki bölgedeki çatışma halinin Amerika daha en az bir yıl daha uzayacağını öngörüyor. Yayının başında bahsetmiştik. Wagner'in Türkiye'den silah almaya çalıştığı iddia ediliyor bu belgelerde. Ve yine bu belgelerde Ukrayna'nın Rus güçlerine düzenlediği saldırılarda çeşitli hedeflerin ve bu hedeflere verilen hasarın boyutunu anlatan uydu görüntüleri de yer alıyor. Bir toplanma alanına yapılan bir saldırıyla ilgili bilgiler var mesela. Bu saldırının ağır hasara yol açtığı belirtilmiş ve Amerikan istihbaratının yardımıyla gerçekleştirildiği dikkat çekilmiş. Devam etmeden bir müzik arası daha verelim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise Pantera'dan. Değişim zamanının geldiğini söyleyen bir şarkı. Revolution is my name. Adı üzerinde benim adım Devrim diyoruz. Birazdan görüşmek üzere. We'll be right back. Herkese yeniden merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Frekanslarımızı bir yeniden hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Yayınlarımızı aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Pentagon sızıntısını konuşuyoruz. Belgelerde ne olduğunu, hangi ülkenin nasıl tepki verdiğini, Amerikalıların ne söylediğini konuştuk ve bunun olası sonuçlarıyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bu sızıntı tabii ki de Amerika hem de müttefikleri arasında kolektif batı içinde şok dalgaları yarattı. Ve en öne çıkan eleştirilerden biri de yani bir en azından da bir endişedir. Gizlilik ihlalleri oldu, güvenlik açıkları oldu. Ve aynı zamanda devam eden çatışmalarda Ukrayna'nın eksikliklerine işaret edildiği de dikkat çekildi Batı kamuoyu tarafından. Amerikan tarafının açıkladığına göre soruşturmaları Adalet Bakanlığı'nın liderliğinde devam ettiriyorlar bu soruşturmalar. Özellikle tabii Ukrayna envanterindeki Sovyet dönemi ve Rus yapımı silahlara da dikkat çekilmiş bu belgede. Detaylı bilgiler verilmiş ve kritik eksiklikler. Ve biliyorsunuz Artyomovsk'ta uzun süredir bir çatışma devam ediyor. Ukrayna tarafının isimlendirmesiyle Bahmut. Burada devam eden çatışmaların ardından Ukrayna'nın en güçlü birimlerinden bazılarının tükendiğini söyleyen, buna ilişkin bilgiler paylaşan detaylarıyla belgeler de var. Savunma Bakanlığı'nın halkla ilişkilerden sorumlu yardımcısı Chris Meagher da bir açıklama yapıyor bunlarla ilgili. Diyor ki Amerikalı yetkililer hala sızıntıların boyutunu ve kapsamını anlamaya çalışıyor. Edinilen bilgilere göre Amerikan Savunma Bakanı Austin sızıntılar hakkında ilk olarak Perşembe günü bilgilendirilmiş. Yani bir önceki değil, daha önceki, iki hafta önceki Perşembe gününe denk geliyor. Ve Cuma günü, ertesi gün üst düzey Pentagon yetkilileri konu hakkında toplantılar yapmaya başlamış edinilen bilgilere göre. Snowden'dan bahsetmiştik mesela. Snowden'ın yaklaşık 10 yıl önce NSA'in gözleme raporlarını ifşa etmişti. Ve bununla kıyaslanıyor Amerikan kamuoyunda bu. Potansiyel olarak yani Snowden'ın ifşalarından sonra Amerika'nın ulusal güvenliğine en çok zarar veren sızma olduğu söyleniyor. Ve tabii ki de belgelerde Amerika'nın Ukrayna kuvvetlerine yönelik eğitim çalışmaları, top sistemleri, ünlü HIMARS füzeleri ve buna ilişkin hem sevkiyat hem eğitim hem de silahlandırma anlamında detayların yer aldığı görülüyor. Batı dünyasından bir yorumda Letonya'nın eski savunma bakanı Aralık 2022'ye kadar yani geçen senenin sonuna kadar savunma bakanlığı yaptı. Şimdi Riga merkezli bir düşünce kuruluşunda Kuzey Avrupa Politika Merkezi burada başkanlık yürüten Artis Pabriks yorum yapıyor. Sızan belgelerle ilgili şunu söylüyor. Bu Ukrayna'nın bazı askeri perspektiflerini etkileyebilir ama çok fazla değil. Sonuçta saldırı ve savunma savaşında belli bir mantık var ve ne olabileceğini az çok hesaplama imkanı olduğunu düşünüyorum. Bence mantıklı konuşmuş çünkü zaten az önce de bahsetmiştik aradan önce. Bazı çok skandal sayılabilecek bilgiler olsa da aslında genel gidişata ilişkin öngörüleri doğrulayan, çeşitli boşlukları yapbozdaki dolduran bilgilerden ve raporlardan ibaret bu sızıntı. İyimser bir yorum yapan da var Amerikan kamuoyunda. Amerika'nın Avrupa ve NATO'dan sorumlu eski savunma bakan yardımcısı Jim Townsend şunu söylüyor sızıntılarla ilgili. Amerikan yönetimini hem sistemler hem de füzeler için daha fazla hava savunması sağlamaya teşvik ederse bu harika diyor. Çünkü belgelerde söylediğimiz gibi Ukrayna'nın mühimmatında, askeri gücünde büyük tehlike altında olduğu belirtiliyor özetle. Bir yandan şöyle bir şey var. Amerika Ukrayna'ya yönelik desteklerine devam ediyor. Periyodik olarak paket açıklamalarını izliyoruz biz Amerikan yönetiminin. Ama tabii Amerikan stokları da azalıyor bir yandan. Ve dolayısıyla mesela en son duyurulan 2.6 milyar dolarlık bir paket bunun çoğunun gönderilmeden önce üretilmesini beklemek gerekecek. Yani aslında bu belgelerin Amerikan siyasetindeki kavganın bir sonucu olabileceği ihtimali de bence hala güçlü ihtimaller arasında. Mesela Amerika uzmanı Muhammed Seyit Ahmad. Bu isim Pentagon'un gizli belgelerinin sızdırılması hakkında bir açıklamada bulunuyor Sputnik Arapça'ya. Ve diyor ki bu sızan bilgilerin Amerikan yönetimi tarafından önceden planlandığını düşündüğünü söylüyor. Yani böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünmediğini, bunun ancak planlı olabileceğini ifade ediyor ve Amerika ile Ukrayna arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini düşünüyor. Çünkü bu iki ülke birbirine bağımlı ülkeler olduğunu belirtiyor ve hatta bu uzman Ukrayna lideri Zelenski'yi bile feda edebileceklerini düşündüğünü ifade ediyor. Yani bunun aslında Rusya ve Amerika arasında bir vekalet savaşı olduğu söyleniyor Ukrayna operasyonlarının, ki ben de aslında ağırlıklı olarak böyle düşünüyorum. Bu mantıktan baktığımız zaman aslında bu gelişmelerle paralellik taşıyan açıklamalarda bulunuyor. Peskov da zaten konuyla ilgili verdiği bir demeçte ülkesinin Washington'ın ve NATO'nun Ukrayna ihtilafına dolaylı olarak dahil olduğundan hiçbir şüphesi olmadığını söylüyor. Ruslar aslında bu konuda daha netler. Özellikle bu NATO ülkelerinden gelen personelle ilgili yorumlar yapıyor Peskov ve diyor ki İngiltere'de dahil NATO ülkelerinden çok sayıda eğitmenin ve savaşçının Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerde yer aldığını belgeler sızdırılmadan da önce biliyorduk diyor. Ki doğru bu da aslında. Bu arada gazeteci Emre Köse de ilginç bir detaya yer verdi bu konuyla ilgili. Emekli FSB generallerinden, Rusya Güvenlik Servisi generallerinden Alexander Mihailov, Svobodnaya Pressa gazetesine konuşmuş ve şunu söylüyor. Ortaya çıkan bilgiler Ukraynalı ve diğer siyasetçiler için hesaplanmış olabilir. Eğer bu bir sızıntıysa, teçhizat ve silah temini konusunda şantaj unsuru içeriyor olabilir. Ama bu basit bir sızıntı mı? Belki de gerçeklerdir. Çeşitli kaynaklardan gelen veriler analiz edilerek doğrulanabilir. İnternetteki bilgilere sadece parça parça inanmak gerekir. Çünkü ortaya çıkan bilgiler Ukrayna yönetiminin fikirleriyle örtüşüyor. Bu arada belgelerde Ukrayna'nın orta menzilli hava savunma sistemlerinde kullandığı uçak savar güdümlü füze stoklarının 23 Mayıs'a kadar tükenmesine ilişkin bir bilgi var. Böyle spesifik bir tarih vermeleri aslında şüpheli olan bir durum. Çünkü bu kadar net bir tahmin aslında çok mümkün değil. Bunun yanında Uluslararası Stratejik Çalışmalar Vakfı Başkanı ve Küresel Enformasyon Sistemlerinin kurucusu Gregory Copley'in de önemli yorumları var. Kabaca şunları söylüyor. Sızıntıların Biden yönetimine zarar verdiğini söylüyor çünkü tüm dünya kamuoyuna ulaşan bir gerçeklikten bahsediyor. Biden yönetiminin Ukrayna'da devam eden askeri çatışmaları Ukrayna'nın Washington'dan ve Avrupalılardan alacağı küçük bir yardımla kazanabileceği bir savaş olarak göstermeye çalıştığını hatırlatıyor ve diyor ki artık durumun böyle olmadığı aşikar. Ve şunları söylüyor. Başından beri Batılı ulusal güvenlik camiasının pek çok kesiminde Amerika ve Batı Avrupa'da savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişiler Biden yönetiminin Ukrayna'yı destekleme konusundaki ısrarının Tayvan'a saldırmasını engellemek amacıyla Pekin'e gözdağı vermek adına yapıldığını düşündüler. Yani Ukrayna üzerinde yapılacak bir güç gösterisi Çin'in geri adım atmasını sağlayacağını umduğunu söylüyor. Mevcut duruma baktığımızda geri adımdan ziyade Çin'in cesaretleneceğini aksine söylemek mümkün. Bu arada zaten yine gerçeğin yörüngesinde bu konuya değinmiştik. Amerikan siyasetinde Ukrayna tartışmaları diye. Bunu da zaten Sputnik internet sitesinden gerçeğin yörüngesi kısmına girerek eski bölümleri görebilirsiniz. Oradan tekrar dinleyebilirsiniz. Orada şunu işlemiştik. Ukrayna'ya verilen destek Amerikan siyasetinde çatırdamalara yol açıyor. Burada şöyle bir tablo var. Biden yönetimi, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya destek verme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Ama Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere yönetimin geri kalanının önemli bir kısmının bu konunun maliyeti konusunda endişe taşıdığı zaten bilinen bir şey. Çekinceleri oldukları bilinen bir şey. Ve dolayısıyla Ukrayna'nın bölgedeki çatışmaları sürdürmesine olan destek de azalıyor Amerikan kamuoyunda. Gregory Copley de bu konuyla ilgili diyor ki, Savunma Bakanlığı'nda Amerika'nın Çin'e karşı askeri hazırlığı, Pasifik'te yayılması ve Tayvan'da Çin'i sindirme teşebbüslerini zarara sokarak Ukrayna'ya çok fazla destek verilmesine karşı başından beri var olan bir eğilim devam ediyor. Yani bir ekip de diyor ki Amerika içerisinde Ukrayna'yı bırak, Çin'e bak çizgisini izlediklerini söylüyor. Bu da bana kalırsa doğru değerlendirmeler. Tabii belgelerle ilgili, sızıntılarla ilgili soru işaretleri oldukça bunların neden yaşandığına ilişkin ihtimaller de çoğalıyor. Mesela Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikalı kurumların Ukrayna'daki askeri planlarına dair bu sızan belgelerin bir aldatmaca olabileceğini de söylüyor. Yani Rusya'nın aklını karıştırmak amaçlanıyor olabilir diyor. Yani peki ne anlama geliyor bütün bunlar? Şimdi Pentagon sızıntıları hakkındaki bazı iddialar oldukça önemli ve dikkat çekici. Bunlardan birincisi, aynı WikiLeaks ve Snowden olaylarında olduğu gibi büyük bir güvenlik açığından kaynaklı bir sızıntı olabilir bunlar. Yani bu açıdan Pentagon sızıntıları bir güvenlik açığına işaret ediyor da olabilir. İkinci ihtimal ise belgelerin bilerek Amerika içerisinden sızdırıldığı. Yani Ryabkov da zaten hani farklı bir açıdan yaklaşıyor ama Ryabkov'un söylediği anlamında söylemiyorum. Amerika içerinden bunun Amerika'daki iç siyasi tartışmalara ilişkin bir veri olarak sızdırılmış olma ihtimali de var. Daha az olası görünüyor bu her şeye rağmen. Ama bazı durumlarda bir hükümet, istihbarat örgütü ya da bunların çalışanlarından herhangi bazıları çeşitli belgeleri sızdırabilir belirli bir amaca hizmet etmek amacıyla. Bu senaryoda Amerika'da Ukrayna'ya verilen desteğin ve buna ilişkin tartışmalarda eleştirel tarafı güçlendirmek adına yapılmış o bir sızıntı da olabilir gayet tabii. Çünkü Amerikan siyaseti içinde de Ukrayna'ya yönelik desteklerden rahatsız olan hem çok sayıda insan var Amerika'da halk nezdinde hem de siyaset içerisinde de önemli bir kuvvet var Ukrayna'ya verilen desteğin maliyetleri konusunda. Dolayısıyla ya bu gerçekten çok büyük bir güvenlik açığı ve Amerika hala durumu toparlamaya çalışıyor ya da bu Ryabkov'un, yani Rusya sayabiliriz Ryabkov'un iddialarını, ya da bu Rusya'yı aldatmak için ortaya atılan bazı belgeler ya da bunlar az önce söylediğimiz gibi Amerikan siyasetindeki tartışmaların bir çıktısı olabilir. Şu an için bildiklerimiz, Amerikan yönetiminin belgeleri resmen sızıntı olarak kabul etmemiş olsa bile belgelerin doğru olduğunu kabul etmeleri, Batı medyasının iddialarına göre konuşuyoruz burada. Ama belgelerin bir kısmının Rusya lehine tahrip edilmiş olduğu yönündeki iddiaları. Sonuç olarak hala bu belgelerin nasıl ve nereden ve hangi yolla sızdığı bilinmiyor. Ve bundan sonra herhangi bir ek sızıntı, yani belgeler gelmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Henüz bunu da bilmiyoruz. Hala daha zaten sızan belgelerin ne olduğu, ne anlama geldiği ve neleri bize gösterdiğini araştırma evresindeyiz. Önümüzdeki süreçte de bu sızıntıların hem Amerikan siyasetinde hem Ukrayna'ya verilen destek bağlamında hem de Ukrayna'da devam eden çatışmalara etkisini hep birlikte izleyeceğiz. Şimdilik devam eden soruşturma sürecinde ise bir gelişme var yalnızca. Davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Tejera isimli bir görevli gözaltına alındı. Tejera, Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli bir asker olduğu açıklandı. Adalet Bakanı Merrick Garland ise Tejera'nın federal mahkemede yargılanacağını açıkladı. Yavaş yavaş kapatalım. Kapatırken de Megadeth'ten bir şarkı dinleyeceğiz. Washington is next diyoruz. Bu şarkı da aslında Amerika'nın politikalarına karşı eleştirel tonda yazılmış bir şarkı. Haftaya yine bugün yine aynı saatte Radyo Sputnik'te olacağız. Hoşça kalın, gerçeğin yörüngesinde kalın.
edilenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.